Hayırlı akşamlar değerli Ablukus TV izleyenleri. Hayır Zaman ve Yaratılış Edebiyatı programımıza hoş geldiniz. Bülent, Kartal, Mehmet bizlerle beraber. Kartal senle başlayalım istersen.
Olur, başlayalım.
Bu arada ceketin çok şık.
Teşekkür ederim, sen de çok şıksın.
Teşekkür ederim, sağ ol.
Kaliteli bir ortamda olmak insana gerçekten...
İnşallah.
Allah'a yakınlaştıran bir unsur oluyor. İnsan cenneti özlemenin doğal bir gereği olarak dünyada hep cenneti arıyor. Ama hocamız daha önce anlatmıştı. Dünya... Yaratılış gereği, imtihan gereği %50 cennet, %50 cehennem özelliklerinin görebildiğimiz bir ortam. Burada her ikisini de biz görüyoruz ve Allah nasip ederse inşallah cenneti Allah bize layık görürse orada tüm bu cehennem özelliklerinden arınmış bir dünya ile karşılaşıyoruz ve çok büyük şükür vesilesi oluyor bizim için. Burada işte hem sıcağı hem soğuğu görüyoruz. Orada kararında bir ısı ile karşılaştığımızda bu çok hoşumuza gidiyor. Ve orada bir ihtiyaç olarak da değil, yani bir acizliklerden arınmış olarak bulunuyoruz. Burada işte insanın yemeğe ihtiyacı var, ısınmaya ihtiyacı var,
evet,
temizliğe ihtiyacı var. İhtiyaç olduğundan bunu yapmak zorundayız. Yani bu bir güzellik dünyada, insan bakımlı olmak hoşuna gidiyor, şık giymek hoşuna gidiyor ama bunun için bir emek sarf etmesi gerekiyor dünyada. Bir ciddi emek ve vakit harcıyor bunun için. Kafasını da meşgul eden bir şey. Ve sonucunda ulaşabildiği, gelebildiği nokta çok sınırlı bir süre ona yeterli oluyor.
Evet,
sürekli İşte bir bakım elde ediyor insan. Evet. Tam bakımlı hali insanın çok kısa. Yani hemen tekrar başlıyor acizlikler. Tekrar onları gidermek üzere yeni bir çaba gerekiyor. Ve bu dünya hayatı boyunca böyle devam ediyor. Tabii Müslüman bir an önce Allah'a kavuşmak, Rabbimizin rızasına, cennetine layık olabilmek istiyor. Ama dünyada da yaratılışı gereği amaç üzere buraya gönderilmiş durumda ve o amacı da Allah ömür verdiğince yerine getirmek üzere gayret etmekle mükellef.
İnşallah.
Yani bir yandan çünkü ahirette olmayan bir şey mücadele ortamı. Bir tek dünyaya has. Dünyada bir küfür ortamı var, Allah'ın özel yaratmış olduğu, şeytanın telkinleri var. Ve buna karşı bir mücadele gerekiyor. İnsanlara doğrunun güzelinin anlatılması gerekiyor. İnsanın kendi nefsiyle mücadelesi var. Sürekli olarak nefsimiz hayatımız boyunca bize kötülüğü emredip duruyor. Ve biz buna karşı sabırla hep doğru olanı yapmaya gayret ediyoruz. Vicdanımızın bize doğruya yönlendirdiği şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Ve bu hayat boyunca hiç kesintiye uğramadan insanın sürekli olarak dikkatini ve şuurunu açık tutarak devam etmesi gereken bir mücadele. Bu bitmeyen bir mücadele. Edinmiş olduğumuz bilgiler, bir kere öğrenmiş olmak insana yetmiyor. Her gün, her saat o bilgileri aklında tutmak, ayetleri, Kur'an'ı sürekli olarak yaşamakla mükellef insan. İmtihan sürekli olarak kesintisiz biçimde devam ediyor. Ve bu imtihan içerisinde sabır gösterenler, Allah sabır gösterenleri müjdele diyor. Sabır çok önemli bir unsur. Güzel ahlak göstermede kararlı olmak. Biz çok sık insanlarda gördüğümüz bir şeydir. İnsanlar güzel bir özelliği sürdürürler ama sonrasında menfaatleriyle çakıştığında veya artık nefisleri galip geldiğinde derler ki işte artık bardağı taşıran son damla, ben de bir yerden sonra patladım. O zaman Allah'ın beğendiği tavır sergilenmemiş oluyor. Allah tabii sabırla, kararlılıkla bunun sürdürülmesini istiyor. Örneğin insan şunu diyemez. Yani ben işte öfkelenmemek için kendimi tuttum. Ama bir nokta geldi ki ben de artık dayanamadım, ağzıma ne geldiyse söyledim diyemez. Orada şartlar ne olursa olsun, çünkü bizim dünyadaki mücadelemiz şirkten arınma aynı zamanda. Yani siz karşınızdaki imtihan her ne olursa olsun, size kim ne söylüyorsa söylesin, onun Allah'tan geldiğini bilmek, hissetmek ve ona göre davranmakla mükellef Müslüman. Dolayısıyla bu şuur, bu bilinç olduğunda hayatı boyunca bu mücadeleyi sürdürebilir. Ama bunun içinde sürekli olarak olumlu telkinlerin, Kur'an'ın anlatımının canlı tutulması gerekiyor. Bunun içinde insanın sürekli Kur'an'ı okuması gerekiyor. Tebliğ yapması gerekiyor. İnandığı şeyi samimi olarak insanlara anlatması ve yaşaması gerekiyor. Bu üçü bir araya geldiğinde Allah'ın izniyle o kişinin hayatında çok güzel durumlar meydana gelecektir. Hocamız çok canlı bir örneği gerçekten. Her girdiği ortamda, her an Allah ile beraber olduğunu insan hissediyor. Ve etrafına da bunu çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Etrafında bulunan insanlara da Allah'ın varlığını hissettiren bir üslupla, bir tavırla, halle sürekli olarak olumlu bir şekilde dini hem kendisi yaşıyor, hem etrafındakilere yaşamaları yönünde güçlü bir telkin ve kararlılık gösteriyor. Her Müslüman böyle olduğunda, bu niyette olduğunda, bu istekte, arzuda olduğunda, işte o zaman dünyanın çok güzel bir yer haline gelmesi mümkün olacaktır inşallah. Çünkü herkes düşünün, bulunduğu ortamda, evinde, okulunda, iş yerinde, sokağa çıktığında, insanlarla muhatap olduğunda, bu Kur'an'ın güzelliklerini sunarsa insanlara, haliyle, tavrıyla, konuşmalarıyla yansıtırsa, insanlar bundan muhakkak ki çok olumlu etkileneceklerdir. Gerçekten de çok büyük ihtiyaç da oluyor buna, bu anlatımları yapmaya. Örneğin bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz, bir yerden bir şey satın alıyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz. Orada muhatap olduğunuz insanlara Allah'ı hatırlatmak, o nimetlerin Allah'tan ulaştığını hatırlatmak çok olumlu etki yapıyor. Çoğumuz gözlemlemişizdir bunu. O insanların üzerinde düşünmedikleri bir konu oluyor bu. Veya ölümü hatırlatmak, ahireti, kaderi hatırlatmak çok çok olumlu tesir yapıyor. Ki insanın kendine en büyük tesiri yapıyor. Yani o anda siz bir başkasını hatırlatıyor gibi gözüküyorsunuz ama örneğin burada biz bu sohbeti yaparken aslında her birimiz kendimize bir anlatım gerçekleştirmiş oluyoruz. Kendimize Allah bizi hatırlatıyor. Dolayısıyla tabii ki bu bir tebliğ. İnşallah bir vesileyle insanlara ulaşıyor ama en başta insanın kendisine ulaşıyor. Kendisinin buna ihtiyacı var. O yüzden hayatın içinde din, her zaman söylüyoruz. Her anında bunu coşkulu şekilde yaşamak, insanların da yaşamasına vesile olmak lazım inşallah.
Şimdi sen az önce sabırdan bahsettin. Sabır tam da senin bahsettiğin gibi insanların günlük hayatında Allah'a her an tevekkül gösterdiği duruma diyoruz sabır olarak. Şöyle de yanlış anlaşılmaması lazım. Yani sabır sadece bir kişinin bir kişiye karşı tahammül etmesi olarak kısıtlı bir anlamda algılanmaması lazım. Sabır denilen şey aslında çok geniş bir kavrama sahip. Sabretmek, tahammül etmek anlamında değil. Bir mümin sabreder. Allah sabredenleri müjdeler. Kur'an'da birçok ayette sabredenleri müjdeler Yüce Allah. Şimdi sabredenlerin müjdelenmesinde altında yatan sebep şu. Sabreden bir mümin bir işin Allah tarafından olduğunu kesin bir bilgiyle bilir. Yani o iş kendi istediği gibi gitmese de ona bir hayır olduğunu bilir. O hayır gözüyle bakmayı bilir ve Allah'a tevekkül eder. Buna aslında sabır denir. Sabır normal günlük hayatta kullandığımız tahammül etme anlamından uzaktır Kur'an'a baktığımızda, Kur'an'ın diline baktığımızda. Allah'ın sabredenlerin müjdeleyin ve müjdelemesinin altındaki sebep de budur. Yani mümin tamamen hayatını her anında Allah'ı hatırlar, her şeyin Allah'tan geldiğini bilir ve her şeyin Allah'a gideceğini bilir. Yaptığı bütün iş işte Allah'a tevekkül eder ve sabır gösterir. Bir mümin için bir işin her an olmuyor olması, istemiş olduğu bir şeyin her an olmuyor olması ya da istediği şeylerin olduğu gibi gitmiyor olması bu mümini isyan ettirme noktasına asla getirmez. Öfkelenmez, öfkelense bile öfkesine yenik düşmez, onu kontrol edebilir. Bunların hepsi birer sabır örneğidir. Ve buradan yola çıkarak yine senin az önce dediğin gibi kaliteli bir yaşam sergilemeye başlar. Yani siz gerçek bir mümin, yani Kur'an ahlakını yaşayan bir müminde asla hiddetlenme, işte çevresine zarar verme, öfkesiyle etrafında yıkıcı bir tavır sergileme, ağızdan kötü sözlerin sarf edildiği bir an göremezsiniz. Yine kaliteli yaşama örnek alındığı, bakıldığı zaman Kur'an'da nasıl konuşulması gerektiği, ses tonunun nasıl olması gerektiği detaylı tarif edilmiştir. Yüksek sesin yine eşeğin seslerine benzetiliyor olması. Bunların hepsi Kur'an'da bahsedilir. Daha birçok detay vardır günlük yaşamla alakalı, davranış ve tavırlarla alakalı. Ama baktığınız zaman maalesef dünya üzerindeki coğrafyaya baktığınız zaman aslında nezaketten en uzak tavrı sözde Müslüman olduğunu söyleyen ve iddia eden devletlerin üzerinde görürsünüz. Oraların daha çok nezaketten uzak olduğunu görürsünüz. Kur'an kadına önem verir. Yüce Allah kadına önem verir. Ama kadının daha önemsiz görüldüğü coğrafyalar yine bu coğrafyalar. Bunun bir tek sebebi var. Bir ülkenin ya da bir kişinin, kişiye de indirgeyebiliriz, genelleyerek ülke bazına da bunu yorumlayabiliriz. Müslümanım demesiyle ya da müminim demesiyle mümin olunmuyor. İşte o Kur'an ahlakını yaşıyor olması önemli. O ülkenin ya da oradaki insanların. Kur'an ahlakını yaşamadıktan sonra istediği kadar nüfus cüzdanında Müslüman yazıyor olsun, istediği kadar ülkenin tanımında İslam Cumhuriyeti, İslam Devleti gibi eklentiler olsun. Bu İslam dininin nezaketini, kalitesini ve görgüsünü yaşadığı anlamına gelmiyor. Zaten şu anda da en büyük problem, bu coğrafyalarda en büyük problem de bu. Yani insanların Kur'an dininden, yani Kur'an ahlakından uzaklaşmış olması, başka başka din ve görgü kuralları kendilerine çıkartmış olması. Allah ayette de buyuruyor ya, onlar kendileri bir din uydurdular, konuşadan Allah sanırım, uydurdukları dine kendileri de uymadılar diye buyuruyor Allah. Bir din uyduruluyor olması, kurallardan boğulmuş bir din uyduruluyor olması ve o kuralları da bir türlü uyulamıyor olması sebebiyle bir bu coğrafyada kan gölü, savaş, bir nezaketsizlik almış başını gidiyor. İşte bütün bunların olmaması için zaten Kur'an insanlığı uyarıyor. Yani dinlerine parça parça bölünmemesi ve Kur'an'a sadık kalmaları, Kur'an'ı okumaları ve Kur'an'dan başka bir kaynak ve doğrultucu edinmemeleri gerektiğini ve bunun karşılığında eğer böyle yaparlarsa bu tarz olaylarla karşılaşacağını zaten 1400 yıl önce indirmiş Kur'an'da Yüce Allah insanları uyararak hatırlatıyor. Ayetlerle bunu bizlere söylüyor. İşte uyulmadığı zaman da nelerle karşılaştığımızı biz de zaten televizyonlardan her gün görüyoruz.
İnşallah. Yani insanın kıstası samimiyet olması gerekiyor. Dediğin gibi mesela öfke örneğini veriyoruz. Öfkelenmemiz gerekiyor ama işte olaylar üst üste geldi. Ne yapayım işte öfkelenmem gerekiyordu gibi mazeret üretebiliyor. Veya işte çeşitli değil mi? Mesela ibadetler yerine getirmesi gerektiğinde bazı dünyevi olayları öne getirip işte yaşayamadım, işte yapamadım, işte faaliyet yapılması gerektiğinde yapamadım çeşitli mazeretler öne sürüyor biliyor bazıları. Yani burada şimdi bakılması gereken yani kıyas yapması gerekiyor. Bir kişiye günlük bir saatini ayır dese, bir yüklü bir miktarda para verilse o kişiye ve sen gün bir saatinde bu işi yapacaksın denilse nasıl bir tutum sergiler? Yani o aynı zamanda üniversiteye bir hazırlık yapıyor olabilir veya işte aynı zamanda işe çalışıyor olabilir. Ama baktığımızda o bir saatlik işi yapmak için o üniversitesine mesela yani fedakarlık yapar, uykusundan da fedakarlık yapar, kendine ayırdığı vakitten de fedakarlık yaparak o bir saatlik işi orada yapmaya çalışır. Aynı zamanda işte dediğim gibi üniversiteye hazırlık yapıyor olabilir. Ama baktığımızda yüklü bir miktar para aldığında ne yapıp ne edip yani o bir saatini o işe ayırır ve mutlaka onu yerine getirir. Yani kesinlikle bir geri döndüğünü görmeyiz. Ama baktığımızda mesela dediğim gibi Allah bize çok kolay bir din sunmuş yani çok kolay yaşanabilecek. Ve ona baktığımızda ona vakit ayırması gerektiğinde işte çeşitli mazeretleri öne sürebiliyor. İşte üniversiteye hazırlık yapmam gerekiyor, şu an yapamam. Hep bir erteleme. Yani baktığımızda çocukluktan itibaren başlıyor okul, ilkokul. Yani zaten ilkokulda çok bir şey bekleniyor ama diğer işte üniversite yılı geldiğinde sonra iş oluyor, evlenme süresi, sonra çocuklara bakmak vesaire derken yaşlanıp zaten hayat bitiyor yani. Hep erteleme. Yani o yüzden düşünmesi gerekiyor orada insan. Samimi olması gerekiyor. Allah Kıyamet Suresinin 13. ve 15. ayetlerinde şeytanın Allah'a sınırın. İnsana o gün önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Bakın sürekli bir erteleme olduğunu görebiliyoruz inkar edenlerde, samimi olmayanlarda. Hayır, insan kendi nefsine karşı bir basirettir, kendi mazeretlerini ortaya atsa bile. Yani sürekli bir mazeret ortaya atıyor olabilir ama yani her insanın basiret sahibi olduğunu Allah bize bildiriyor. Yani sen nefsine uyarak mı bunu yapıyorsun? Yani samimi olarak mı gerçekten orada bir işi erteliyorsun? Yani bunu Allah bize o zaman bildireceğini bildiriyor. O yüzden insan yapması gereken samimi bir şekilde yani tamamen teslim olmak, Allah'ın bize sunduğu kolay dini yaşamak, kolay olan hayatı ve Allah'ın yardımıyla çok güzel bir hayat zaten nasip ediyor Allah bize. O dediğin gibi bağnazlarda görebiliriz. İşte kadından olan şiddet, saygısızlık vesaire hiçbir şekilde İslam dininde olmadığını biz Kur'an'ı okuduğumuzda görebiliyoruz. O yüzden Kur'an'ı çok iyi bilmek gerekiyor tabii ki o hayatı yaşayabilmek için, doğru bir şekilde yaşayabilmek için. Aksi takdirde yani gerçekten zor oluyor. Yani bağnazların sunduğu hayat yani imkansız yaşanması. Kendileri de yaşamıyor zaten dediğin gibi Allah ayetinde bildiriyor. Bir şey uyduruyorlar ama yarım yamalak uyuyorlar yani uyurdukları dine. Ama tam baktığınızda yani kesin olarak yaşanmayacak bir dini ortaya atıyorlar. O yüzden yapılması gereken Müslüman yani samimi bir insanın tamamen tek Kur'an'a rehber edilmesi. Allah bize bildiriyor. Sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Ve tamamen o Kur'an dışı yani Kur'an'la çelişen hadislere hiçbir şekilde kale almamak ve sadece Allah'ın bildirdiği şekilde yaşadığımızda Allah'ın bize yardım ettiğini Allah bize bildiriyor ve güzel bir hayat nasip edeceğini bize vaat ediyor. Bununla birlikte hem burada güzel bir hayat yaşayabilir inşallah ve en önemlisi tabii ki Allah'ın rızasını umup cennette de inşallah güzel bir hayat yaşayacağını Allah bize bildiriyor Kur'an'da.
İnşallah. Şimdi tahammül dedik. Tahammül iman etmeyenlerin sabır anlayışı aslında kendilerine göre, ama tahammülün bir sınırı mutlaka oluyor onlarda. Yani bir şeye istemediği, beğenmediği bir duruma kendince bir süre dayanabiliyor, tahammül edebiliyor. Ama bir noktada gerçekten biraz önce Kartal çok güzel anlattı. Ben de insanım, artık buraya kadar, yani bundan sonrasında artık dayanamayacağım, katlanamayacağım mantığında o kendi mantığınca sabrettiği duruma, yani tahammül ettiği duruma, durumdan vazgeçebiliyor. Yani dünya hayatı şartlarında artık buraya kadar olur, bundan sonrasında devam edemeyeceğim, vazgeçiyorum mantığı olabilir, ama müminde bu asla olmuyor. İşte sabır ve Allah'ın özellikle sabrın üzerine durması son derece önemli. Kur'an'da çok fazla ayette var. Allah sabredenleri sever diyor. Sabredenlerle beraberdir diyor. İnşallah. Çünkü sabır müminin önemli bir vasfı. Sabır ne demek? Karşılaştığı her olayda mutlaka Allah'ın onun karşısına özel olarak çıkardığını biliyor olması. Bu nefsin hoşuna gidebilir, hoşuna gitmeyebilir. Kolay bir yani durumdur, zor bir durumdur. Neyse, ona mutlaka Allah tarafından karşısına çıkarıldığını ve ona mutlaka sabretmesi gerektiğini o duruma karşı bilir. Ve bu sabır tabii sonu olan bir durum değil. Yani dünya hayatında yaşadığı süre boyunca, çünkü imtihan için geliyor, o hayat boyunca aynı mantığı, aynı şuuru taşıması gerekiyor. Hayatının sonuna kadar Allah'ın çıkardığı her durumda, her olayda mutlaka sabretmesi gerekiyor. Kendi hoşuna, nefsinin hoşuna gitmese dahi inşallah. Şimdi dünya hayatı gerçekten çok kısa ve mutlaka herkes ölümü tadacak. Allah her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Enbiya suresi 1. ayette Allah şöyle diyor: İnsanları sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Gerçekten o zaman çok yakın. Kimse belki değil, yani kimse ne zaman hayatın sona ereceğini bilmiyor. Ama Allah katında kader de belli. Kimi için 5 dakika sonra, kimi için 1 sene, kimi için yıllar sonra belki, ama o an mutlaka geliyor ve yaklaşarak hızla geliyor. Dünya hayatı çok hızlı geçiyor gerçekten. Fakat buna rağmen Allah ayetin devamında gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Demek ki burada gaflet önemli. Kimi insanlar, ki Allah o insanların aslında yeryüzündekilerin çoğunluğu olarak tarif ediyor, Allah'a iman ederek ve Kur'an'a göre yaşamadıklarını, bir gaflet içinde olduklarını, Allah'ın yaratışını, Allah'ın o yaratmış olduğu kaderi görmezden gelip kendilerine bir benlik verip dünya hayatını olabildiğince nefsini tatmin etmeye çalışarak bir çaba içinde harcaması. Yani asıl amacını dünya hayatını yaşamak oluyor. Ve gaflet burada işte, gaflet dediğimiz bu, Allah'tan yüz çevirmek ve Allah'ın yarattığını unutmak. Allah'ı unutmak haşa. Allah bunu sevmiyor. Ve dünya hayatının, bakın çoğu insan sanki böyle dünya hayatına dalıp bir oyun, bir oyalanma gibi dünya hayatındaki zamanını çok hızlı bir şekilde tüketiyorlar. Allah hiçbir şeyi boşa yaratmıyor. Hepsinin bir amacı var. Bizim dünyaya gelmemizin de bir amacı var. İnsan bu dünyada eğitiliyor. Allah değil mi, cennetini var etmiş, sonsuz cennetini. Ve dünyada da müminleri ve inkar edenleri var ediyor. Müminleri hazırlıyor Allah cennetine. Karşısına çıkan olaylarda hazırlıyor. İnkar edenleri de tabii onlar da cehenneme hazırlanmış oluyorlar. Dünyadaki yaşantılarına göre ahirette bulacakları karşılık cehennem olacak. Eğer Allah'a iman etmiyorlarsa ve Allah için yaşamıyorlarsa. Bu kişiler nasıl yapıyorlar? Tamamen Allah'ı unutmuş durumda ve dünya nimetlerinden, Allah'ın vermiş olduğu onlara nimetlerden nefsin tatmin etmek için olabildiğince faydalanmaya gayret ediyorlar. Ya böyle bir çabaları var, hırsları, tüm planları bunun üzerine kurulmuş. Dünya hayatı üzerine kurulmuş. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Ama biraz önce okuduğum ayette yaklaşarak gelmektedir diyor Allah. Yaklaşmaktadır diyor. Yani sorgulama zamanı. Sorgulanacaklarını unutarak adeta bir yaşam sürüyor insanlar. Tamamen gaflet halindeler. Onun unutulması da bir çok enteresan. Tabii şeytanın burada çok ciddi bir oyunu var. İnsanları bundan uzak tutuyor. Bu düşünceden uzak tutup, Allah'ı anmaktan uzak tutup tamamen dünyaya yönlendiriyorlar. Yönlendiriyor şeytanın özelliği bu. Allah ayette şöyle buyuruyor: biz bir oyun ve oyalanma olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Demek ki dünyanın, yani her şeyin, bütün kainatın yaratılma amacı bizim burada gönlümüzü eğlendirmek, vakit geçirmek, eğlenmek için zaman harcamak değil. Değil mi? Başka bir amacımız olduğu çok açık. Yani bu çok kısa bir zaman, çünkü ahiretteki sonsuz zamana göre baktığımızda dünya hayatı bir an. Yani değil mi? Sadece bir an. Yani günün bir kısmı gibi hatta tarif ediliyor. Çok kısa bir zamanda biz bu eğitimimizi, bu denememizi çok iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Allah da yolunu göstermiş nasıl yapacağımızı. Kur'an'da ayetlere baktığımızda biz bunu görüyoruz. Allah zaten eğer ben yani tamam böyle dalıp oyalananlar oyalanıyorsunuz ama diyor ben zaten böyle edinmek isteseydim bunu katında edinirim. Yani sizi buraya göndermemin o zaman bir amacı olmazdı diyor. Tamam ya yani ben zaten oyun ve oyalanmanın ya oyunun eğlencenin çok daha güzelini, çok daha alasını zaten ahirette yapardım. Sizi buraya niye göndereyim o zaman? Değil mi? Bunun için yaratmadım ben diyor Allah ayette. Yani eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik bunu kendi katımızda edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık diyor ayetin devamında. Demek ki dünyaya gelme amacımız bu değil. İnsan sadece böyle eğlenmeye, sadece böyle zaman harcamaya, sadece nefsini tatmin etmeye çabalamayacak bu dünyada. Değil mi? Onları eğitmeye, nefsini eğitmeye çalışacak. Asıl konu o zaten. Nefsinin her durumda, karşısına çıkan her durumda eğitilmesi son derece önemli ki cennetine hazır hale gelebilsin Allah'ın yaratmış olduğu. İnşallah.
İnşallah. Sabırla ilgili ben birkaç hususa değinmek istiyorum. Sabrın Kur'an'da anlatılan manası üzerinde konuşuyoruz. Kur'an'da tabi güzel ahlakta sabır göstermek, tebliğde sabır göstermek gibi konular da geçer. Bunların üzerinde de konuşmak lazım. Örneğin peygamberlerin hayatına baktığımızda tebliğde sabrın nasıl gösterileceğinin en güzel örneklerini görürüz. Örneğin Hazreti Nuh'ta çok uzun bir hayat ve o hayat içerisinde sürekli olarak bir arayış, sürekli insanlara Allah'ın varlığını, birliğini anlatma gayreti ve bunun için farklı yöntemleri deneme, istikrarlı bir şekilde bunu gerçekleştirme var. Bu açıdan güzel ahlakta ve tebliğde sabırlı olmak da mümin hayatında önemli bir yer tutuyor. Örneğin bir güzel ahlak özelliğini hayat boyu sürdürebilmek, fedakarlığı her ne şartta olursa olsun sergileyebilmek. Üst üste gelen olaylar da geçerli olabilir. Örneğin şimdi cennetteki bir ortamı düşünelim. Cennette insan diyelim mümin kardeşinden su istedi. Yani ki böyle bir ihtiyaç yok da. Oradaki o ahlaktaki insanların bulunduğu bir ortamda aynı isteği 100 kere ineleseniz, 100 kere istekte bulunsanız hiç şöyle bir şey sahne tahayyül edebiliyor musunuz? Yani işte 10. 20.den sonra karşıdaki kişinin böyle modunun bozulduğu, değiştiği ve artık hani getirmediği, söylendiği falan şikayet ettiği bir ortam asla olmaz. Çünkü orada o ahlakta insanlar var. O ahlakta Allah'ın yaratmış olduğu kullar var. Şimdi dünyada da bu ahlaka ulaşmış olarak bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Eğitilmiş olarak gitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla devam eden, istikrarlı olarak fedakarlık gerektiren, vefa gerektiren konular olduğunda, güzel ahlak göstermek gerektiğinde, güzel söz söylemek gerektiğinde, itaat göstermek gerektiğinde bunu istikrarlı olarak yapabilen kişi Allah katında makbul bir tavır sergilemiş oluyor. Bunu kesik kesik uygulayan veya şikayet ederek, minnet ederek, söylenerek yapan kişi değil. Yani Allah katında bir ibadetin makbul olabilmesi, Allah'ın o ibadeti kabul etmesi, o ibadetin takvayla yapılması, ihlasla yapılmasıyla ancak geçerli olabiliyor. Örneğin namaz kılmak. Allah sadece namaz kılmak olarak geçmiyor dikkat ederseniz Kur'an'da hep. Namazı dosdoğru kılmak, namazı huşu içinde kılmak, namaza titiz olmak, namaza istekli olarak gitmek. Evet. Bu detaylarla birlikte namaz anlatılıyor. Dolayısıyla bu ibadeti hayatı boyunca istikrarlı şekilde bu tarif edilen tarzda yapan kişi Allah'ın beğeneceği bir tavır sergilemiş oluyor. Örneğin Hazreti İbrahim ve oğlu Kabe'yi inşa ederlerken Allah'a bir yandan dua ediyorlar. Allah'ım bizden bunu kabul buyur diyorlar. Demek ki orada eylemin kendisi değil makbul olan. Yani insan dünyada faaliyet gösteriyor olabilir. Dine hizmet edecek bir faaliyetin içinde yer alabilir. Ama o faaliyetin kendisine bir kazanç sağlaması, ahirette karşısına çıkması ancak onu hangi niyet üzerine gerçekleştirdiği, hangi ihlaslı tavırla gerçekleştirdiğiyle bağlantılı şekilde ona kazanç sağlıyor. Dikkat ederseniz demin okuduğumuz ayette Allah şöyle buyuruyor şeytan Allah'ın önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir. Demek ki insanın takdim ettiklerini işte dünyada yaptığı işler, faaliyetler onlar karşısına çıkıyor. Ama karşısına çıkarken kimilerinin çalışmışlardır ama boşuna yorulmuşlardır diye bildirdiği bir kesim var Allah'ın. Ya yani o insanlar da bir faaliyet yapıyorlar. Ve yaptıkları faaliyet dine de hizmet belki de. Yani münafıkları buna örnek gösterebiliriz veya çeşitli örnekler de olabilir bilemiyoruz. Ama boşuna yorulma var. Yani bir faaliyet gerçekleştirme ama boşuna yorulma. Evet. Peki ihlasla yapanınki nasıl? Allah karşılığını kat kat arttırma ile veriyor. İyilikleri arttırıyor, kötülükleri örtüyor Allah o kişinin. Samimiyetine binaen, ihlasına tabii binaen. Dolayısıyla sabrın böyle bir özelliği de var. Her vaadi diyor Allah, açtıkları her vaadi onlar adına yazılmıştır diyor. Bakın burada ayetlerde çok önemli belirtilen ifadeler var üzerine düşünmek gereken. Demek ki insan bir yerden bir yere giderken Allah rızası için hareket ettiğinde, bu niyet üzere olduğunda oradan bir ecir kazanma imkanı doğuyor kişiye. Karşılığını umabileceği bir faaliyete dönüşüyor. Ama şuursuz, bilinçsiz, dikkati kapalı bir şekilde o faaliyeti gerçekleştirdiğinde, ne için yaptığını bilmediğinde o ona bir kazanç sağlamıyor. Bu nokta çok önemli. Yine sabırla ilgili olarak çok örnek bir tavır olarak yine hocamızın tavrını görüyoruz biz. Yıllarca istikrarlı şekilde hep tebliğ var. Mesela her akşam saatler süren bir sohbet var ve o sohbette hep Kur'an, Allah, ayetler güzelce açıklanıyor. Ahir zaman özellikleri anlatılıyor. İnsanlar uyarılıp korkutuluyor, müjdeleniyor. Ve bu tavırda bir sabır var. Sabrı görüyoruz biz burada, kararlılığı görüyoruz. İşte bu Allah'ın beğeneceği bir tavır olmuş oluyor. Hem şevk var, hem azim var, hem kararlılık var, hem sabır var. Dolayısıyla Kur'an'da anlatılan zaten kıssalar, peygamberlerin hayatları da bizim için çok güzel örnekler. Bu örneklerden yola çıkarak bizim sabrı bu geniş manada hayatımıza yansıtmamız, sadece kişisel olaylarda değil, yani nefsimizin işte hoşuna gitmeyen olaylara verdiğimiz tepkiler anlamında değil, Allah'ın bizim için seçip beğendiği hayatı uygulamada, Kur'an'ı uygulamada, ayetleri yaşamada göstereceğimiz sabır ve kararlılık olarak algılamak çok önemli inşallah.
İnşallah. Şimdi o dediğin, biraz önce bahsettiğin, şimdi insanlar dünya hayatında otomatik bazı şeyleri yapıyorlar gerçekten. Yani alışa geldiği, eskiden geçmişten alışa geldiği bazı, mesela yani ibadetleri diyeyim şu anda, yapabiliyorlar. Zamanı geldiğinde yerine getiriyor. Ama otomatik hale gelmesi aslında bir şey, sakınca. İnsan onu zamanı geldi şunu yapacağım, şunu yap, yani böyle düşünmeden bazı, yani siz anladınız demek istediğimi. Değil mi? Yani o saate geldi şunu yapmam gerekiyor. Eskilerde böyle yapıyordu ve şuursuzca, düşünmeden. Ama Allah orada namaz örneğini verdi gerçekten. Namazlarında değil mi? Huşu içinde, yani Allah'ı anarak, niye namaz kıldığını bilerek, değil mi? Yaptığı ibadeti neyi, niçin yaptığını bilerek yapması son derece önemli. Otomatik eskilerden gelen adetler gibi değil de her ibadetin, yani Kur'an'a göre tabii ki, inşallah Kur'an'dan okuduğumuza göre, o ibadetin zamanı geldiğinde neyi, niçin yapması gerektiğini çok iyi düşünmesi ve bu şekilde yapması önemli. Allah kurban etlerinin, bakın ayette şöyle buyuruyor, onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden takva ulaşır. Şimdi kurban zamanı, tamam, herkes kurban kesiyor. Ben de kurban kestim. Ecrimi aldım. Ama işte orada o şuurlu olmak son derece önemli. Yani kurban örneği verdiğim için ondan örnek veriyorum. Yoksa her ibadet için aynı şekilde geçerli. Evet. Yaptığın ibadeti niçin yaptın? Allah rızası için mi yapıyorsun? Yoksa kimi insanlar, Allah korusun, etrafındaki bazı insanlara gösteriş olsun diye ibadetleri yerine getirdiğini de görebiliyoruz. Allah ondan da örnek vermiş. Onlar namazlarında gösteriş içindedirler diyor. Yani etrafındakiler onun iyi bir Müslüman olduğunu, iyi bir insan olduğunu bilsin diye yapılan bazı ibadetler oluyor. Herkesin görebileceği ortamlarda. Herkesin görebileceği ortamlarda az bir miktar mesela infak edebiliyor. Ama belki imkanı çok daha fazla. Çok daha fazla değil de gösteriş olsun diye, o da bak şunu yaptı, o da şu iyiliği yaptı, çok iyi, evet, bir insan densin diye onun belki o etrafında, o çevrede daha iyi bir insan bilmesi ve onun tabii bazı kişiler tabii çok daha kötü. Onun maddi bir getirisi olsun diye bunu yapan insanlara da rastlayabiliyoruz. Allah korusun. Bundan çok sakınmak gerekiyor. Her şeyi o şuurla, yani Allah'ın ondan ne istediğini bilerek, Allah için yaptığını bilerek özel bir şuurla yerine getirmesi son derece önemli. Allah bunu seviyor. Yani Allah'ın razı olacağı davranış bu. Otomatik adet olarak yapılanlar değil ama o şuurla, o bilinçle, Allah'ın karşısında olduğunu bilerek, Allah'ın ondan hoşnut olacağını bilerek, düşünerek yapılan ibadet son derece önemli.
Ya bu şuur için de güçlü bir iman gerekiyor.
Tabii.
Yani insanın bu şuurda olması ve kalabilmesi için de
evet.
Yani imanını sürekli olarak takviye etmesi, güçlendirmesi gerekiyor.
Tabii.
Bu da işte iman hakikatleri vesilesiyle oluyor. Ayetleri olan vakfiyet, yani ne kadar çok insan ayet biliyorsa, Kur'an'a hakimse,
tabii.
Kur'an'ı o kadar hayatına yansıtma imkanına evet. sahip oluyor. Yani pek çok insanla karşılaşıyoruz, görüyoruz. Din hakkındaki bilgileri tamamen kulaktan dolma.
Tamam.
Belki hayatında Kur'an'ı hiç okumamış. Hatta bir konusu geçtiğinde ayet mi, hadis mi olduğunu bilmiyor mesela.
Tabii,
bir yerden duymuş
çok
ama.
Çok fazla vardı öyle ki.
Evet. Onu ayet olarak söylüyor. Yani hadis olarak yer alan bir ifadeyi.
Evet.
Onu bir ayet olarak öğrenmiş. Öyle duymuş.
Kur'an'danmış
gibi. Hiç okumamış Kur'an'dan. Evet. Şimdi böyle olduğunda tabii güçlü bir iman oluşmuyor. Güçlü iman oluşmadığında da İbadetleri terk edebiliyor kişi. İmanında zafiyet meydana gelebiliyor.
Sabır gösteremiyor. Kararlı olamıyor.
Ya tüm bunların hepsi güçlü bir imana bağlı. O güçlü imanın sırrı da Kur'an'da gizli. Allah'ı tanımakta gizli. Allah'ı tanıyan insan, çünkü Allah söylüyor, alimler en çok Allah'tan gereği gibi korkabiliyorlar. Allah'ı tanıyan insan Allah'tan gereği gibi korkuyor. Allah'tan gereği gibi korkan insan Kur'an'ın yasakladığı, tasvip etmediği, beğenmediği her türlü tavırdan geri çekiliyor. Allah'ın beğeneceği her türlü tavırı gösterme konusunda da istekli, gayretli ve sabırlı bir tutum sergileyebiliyor. Evet. Çok açık aslında.
Yani iman Allah'ın yani tek ilah olduğuna iman etmek burada bahsettiğimiz. Ve çünkü Allah bir ayetinde Müddessir Suresinin 11. ayetinde şeytan Allah'a sanırım kendisini tek olarak yarattığımı bana bırak. Yani İnsan bunun şuuruna varsa tek olarak yarattığını, sadece ben varım ve Allah var ve o dediğin gibi mesela etrafındaki insanlar aslında sadece bir Allah görüntü olarak yarattığını bilse, yani o zaman o Bülent'in bahsettiği mesela gösteriş olarak yapıyor bir şeyi. Yani o sen kimin için yapıyorsun o gösteriş olarak? Onlar var mı ki? Allah seni tek yarattım diyor. Ve o dediğin başka kişilerde yani aslında sadece beyninde görüntü olarak yaratıldı. Nasıl ki rüyanda bazı kişileri görebiliyorsun, insanlara bir uyandığında birden yok oluyor değil mi? Sen onlar için bir şey yaptığında rüyandan kalkıyorsun bu hayatında, onları görebiliyor musun ya da onlardan karşılığını alabiliyor musun? Alamıyorsun. Yani sen orada teksin. Yani sadece sana gösteriliyor rüya örneği. Çok gerçekten tabii. Çok hikmetli orada. Allah'ın bize bu dünyada yarattığı çok büyük nimetlerden bir tanesi. Bu dünyayı daha iyi kavrayabilmemiz için. Yani gerçekten rüyada da orada gerçekten olaylar yaratılıyor. Oradaymışız gibi hiç sormuyoruz bile. Nasıl geldik buraya? Geçmişi sormuyoruz. Aynı bu dünyada gibi. Belirli bir yaştan sonra bir şuur geliyor. Hiç nasıl bebekliğin nasıl geçti hiçbirini hatırlamıyorsun ama işte öyle anlatıyorlar sana, sen de ona inanıyorsun, devam yaşıyorsun. Demek ki bu annem babam buymuş, işte kardeşim de buymuş, abim buymuş. Bu dünyada böyle bunları yapmam gerekiyor diye başlıyor hayatına. Aynı şekilde burada bilinmesi gereken, o zaman mesela öfkeleniyor mesela, dediğimiz gibi şu insan şöyle şöyle söyledi, o yüzden öfkelendim veya onun sözüne öfkelenebiliyor. Ama sen bunun bilincinde olduğunda sadece sen varsın ve Allah olayları yaratıyor her şeyi. O zaman orada Müslüman bilincinde oluyor. Mesela bir söz işitiyor, onu Allah özel olarak orada yaratıyor. Seni denemek için öfkelenecek misin? Veya mesela trafikte hep görebiliyoruz. Özel olarak Allah ortamlar yaratıyor. Ve seni denemek için sabrı gösteriyor musun, göstermiyor musun? Tabii orada sabrı da Allah sana nasip ediyor. Sen kendine şahit oluyorsun o yaptığın olaylara. Allah sadece bize orada gösterip, işte cennette bu dünya hayatını yaptığın değil mi? O güzel fedakarlıkları, güzel o zorluk ortamlara gösterdiğin sabrı orada işte peygamberlerle değil mi sohbet ortamlarda anlatabilmek için güzel bir burada imtihandan geçiriyor. Yani cennetin kıymetini daha iyi kavrayabilmemiz için. Çünkü bahsettim başta da %50 %50 olarak yaratıyor Allah cehennemi cenneti. Yani burada hem eksikliği acizliği görüyoruz ve cennete gittiğimizde onun çok daha değerini kıyasını yani şükrünü daha çok yapabiliyor insan. Çünkü diğerini bildiği için. Yani mesela sürekli hep güzel yani direkt cennette doğsa mesela sadece cenneti bilse bilincinde yani hafızasında sadece o bilgi olsa o kadar belki diğerini bilemeyebilirdi yani çünkü diğerini bilmediği için. Ama Allah özel olarak mesela Hazreti Adem'i de değil mi ilk önce cennetteydi ama sonra dünya hayatını gördükten sonra orada cennetin taşını bile değil mi çok çok sevebiliyor, çok güzel görebiliyor yani her şey ona çok çok güzel geliyor. Ama işte diğer türlü olmadığında mesela hocamız örnek vermişti, sürekli bir 50 yıl boyunca gül bahçesinde sen gülleri koklarsın ve o 50 yıl sonra yine o kokuyu kokladığında o kadar belki zevk almasın yani sürekli 50 yıl kokladığın için. Ama sen 50 yıl boyunca sadece dört duvar arasında yaşarsan evet. ve sonra bir anda gül bahçesine girersen onun görüntüsü, kokusu yani çok çok daha fazla haz alırsın, daha fazla lezzet alırsın tabii ki. O yüzden burada da gördüğünüz gibi çok hikmetli olduğunu görüyoruz. Dünya hayatın çok büyük bir nimet ve son derece iyi bunu değerlendirmesi gerekiyor bir insanın. Çünkü çok kısa ve o kısa süre içerisinde Allah'ın rızasını en çoğunluğu kazanabilecek ne yapabilirim diye düşünmesi gerekiyor. Yani bu aksi takdirde mesela dünyaya bağlandın mı mesela baktığımızda insanların belirli hedefleri oluyor. İşte çoluk çocuk sahibi olmak, zengin olmak, mal mülk sahibi olmak. Ama hep de bilincinde şu var, yok olacak, işte eskiyecek. Yani sahip olduğu her şey ya ölüyor ya da eskiyor yani mal olsun, mülk olsun. Ne yaparsa, yani Allah rızası için hareket ederse, Allah rızası için yaparsa bir işi, Kartal'ın da dediği gibi, o zaman o ahirette karşılığını alabiliyor. Yani boşa çalışmış olmuyor. Ama yani bu nimetlerden de faydalanıyor mu bu dünyada? Faydalanıyor, hatta çok daha iyi bir şekilde faydalanıyor. Yani hiçbir şekilde vicdan azabı çekmeden Allah en güzelini bu dünyada yaşatıyor Müslümanlar. Onlara güzel bir hayat yaşatırız diyor Müslümanlara. Yani gerçek güzel hayatı Müslümanlar yaşıyor dünyada. Yani bağnazların düşündüğü gibi işte Müslümanlar dünyada cehennem yaşar, ahirette cennet yaşar gibi bir mantık tamamen yanlış. Allah hem bu dünyada hem ahirette onlara nasip edeceğini bildiriyor. Evet.
Zaten zevki oradan geliyor nimetin. Tabii. Yani Allah'ın unutulduğu bir eğlencenin nasıl bir zevki olabilir ki? Yani o zaten Allah'ı anmakla güzelleşiyor. Ya da bir yiyeceği insan tadarken Allah'ı hatırlamadan yediğinde milyonlarca insan yemek yiyor ve o yiyeceği bir daha hatırlamıyorsunuz bile yediğinizi. Yani o evet. tadı da unutuyorsunuz. Kayboluyor gidiyor. Ama o anda Allah anıldıysa eğer o işte ahirette karşınıza çıkacak insanın bir ecir imkanına dönüşüyor. Ya da güzel bir mekan meydana getirmek örneğin. Bir ortamı güzelleştirmek veya insanın kendisini güzelleştirmesi, kendisinin bakımlı olması, güzel bir görünüme kavuşması, kıl kıyafet olarak. Burada bir gaye varsa eğer Allah rızası için bir Kur'an'ın bir emri gereği, bir temizlik anlamında, bir Müslümanlığı temsil etme anlamında bu gerçekleştiriliyorsa çok büyük keyif alır insan buna. Öbür türlü yani gerçekten de boş bir tavır haline dönüşür bu. Ne anlamı var diyelim insanlar süslenip püslenip o zaman kendine benlik veriyor çünkü insan. İşte süsleniyor püsleniyor kendini gösteriyor. Aldığı övgülerden dolayı da enaniyeti kabarıyor.
Evet.
Ya burada çok yanlış bir bakış açısı var. Çünkü oradaki övgünün Allah'a olması gerekiyor. Kişi de onu yaparken Allah'ı överek o nimetleri Allah'ın yarattığını bilerek onu yapması gerekiyor. Yoksa tamamen enaniyeti kabartıcı insanın azaba götürecek bir sisteme dönüşüyor. Şirk sistemine dönüşüyor. Mutlaka ve mutlaka içinde Allah'ın anıldığı, Allah'ın hatırlandığı bir ortam, bir eylem olduğunda o keyif verir. Başka türlü keyif vermesi mümkün değil.
Şimdi Allah sonsuz nimet veriyor. İnsanın amacı ama yani müminin amacı, şimdi dediğin zaten Allah tarif ettiği bir durum. Dünyada da ahirette en güzel şekilde yaşatacağını Müslümanları, müminleri Allah vaadi var inşallah. Şimdi Müslümanın tabii farkı o kadar nimet içinde tek derdi o nimetlere ulaşmak, nimetlere kavuşmak değil. Kendini Allah'a adıyor. Allah'a teslim etmiş. Allah zaten ona o hayatı, en güzel hayatı yaşatıyor. Ama amacı burada o değil. Dünya hayatını mükemmel şekilde yaşamak değil. Asıl amacı Allah'ı razı etmek. Allah'ın verdiğine de değil mi, razı olması. Allah ona ne gösteriyorsa, ne veriyorsa ondan razı olması ve zevk alması. Şimdi biraz önce bahsettiğin gibi mesela dünyada Allah bize iyiyi de gösteriyor, kötüyü de gösteriyor. Şimdi cennette böyle bir ortam, böyle bir ihtimal yok. Yani insan cennette asla zorluk yaşamıyor, sıkıntı çekmiyor değil mi? Onlar dünyaya has özellikler ve insan herkes şimdi kendine durup baksın, bir durup düşünsün. Kötüyü gördüğü zaman iyinin değerini daha çok anlar. Değil mi? Yani insan hastalığı gördüğünde sıhhatli halinin daha çok değerini bilir. Değil mi? Aç halini bildiğinde yemek yerken daha çok zevk alır. Yani iyice acıktığında yeme ihtiyacı olur ve tok hali onun daha çok hoşuna gider. Yani yemek yerken daha çok hoşuna gider. Yine susuz kaldığındaki halini bildiğinde değil mi? Su içerken daha çok zevk alır. Cennette işte bunları bilip insan gittiğinde çok daha oraya Allah daha bir bu özel hazırlaması aslında insanı dünyada. Bir amaç için aslında amaçlardan birisi asıl bu. Cennete insan hazır hale gelmesi dünyada. Yoksa cennette pek değerini bilemeyebilir ki bilemez büyük ihtimal. Allah onu da örnek vermiş. Hazreti Adem'in öyle bir değil mi zellesi oluyor, peygamber zellesi. Oradaki tam cennetin değerini bilemediğimiz görüyoruz. Ki Allah ona her şeyi, her türlü nimeti sunmuş. Sadece yine imtihan gereği oradaki ağaca yanaşmaması gerektiğini. Ve ki Allah ona şeytanı da tanıtıyor bakın. Şeytanın ne özellikte olduğunu, onu kandırabilme özelliğinin olduğunu da Hazreti Adem'e tanıtıyor, tarif ediyor. Ama ona rağmen demek ki bu da tabii aslında bize örnek olsun diye, Allah'ın özel yaratmış olduğu bir durum, insanlara örnek olsun diye, şeytanın nasıl bir etkisi olabileceğini, ona uyulduğunda neler meydana gelebileceğini gösteren önemli bir örnek aslında Hazreti Adem'in o ağaca yanaşması ve şeytanın sözüne uyması, Allah'ın demesine rağmen. Ama tabii dünyayı gördükten sonra dediğin gibi cennetin değerini çok daha fazla alıyor. Allah'a sürekli tövbe ediyor. Değil mi? Allah'tan bağışlanma diliyor. Şimdi ibadetler konusunda dediğimiz gibi insan asla birisi için ibadet yapmaz dünya hayatında. Yapmaması gerekir. Haşa, Allah'ın dışında ilah edinmiş olur. Başkasına bir gösteriş yapmak adına bir Allah'ın Kur'an'da belirtmiş olduğu ibadetleri yerine getirmek tamamen o karşıdaki kişiyi haşa Allah'ın dışında bir ilah edinmiş olması anlamına geliyor. Allah'ın bizim yapacağımız hiçbir ibadete ihtiyacı yok gerçekten. Bizim buna ihtiyacımız var. Allah kulunu çok seviyor. Çünkü ruhundan üflemiş Müslümana. Değil mi? Yani çok sevdiği ve beğendiği bir varlık insan. Ve diğer canlılardan çok farklı olarak insanı yaratmış. Düşünebilme yeteneği var, şuurlu, aklı var, aklını kullanabiliyor. Ve Allah'ı bu şekilde fark edebiliyor. Allah insana bir güzellik olarak burada hep anlattığımız konu, yani eğitmesi Allah'ın. Hazır hale getiriyor. Cennetini almak istiyor zaten. Ruhundan üflemiş. Onu seviyor kulunu. Ve cennete hazır hale, yani cennete hazır hale gelecek şekilde eğitiyor dünyada. Hiçbir yapacağımız ibadete ihtiyacı yok. Sadece biz kendi nefsimizi burada, kendimizi eğitiyoruz. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Allah'ın dediklerini harfiyen yaptığımız zaman inşallah Allah nasip ederse cennetten en zevk alacak hale geliyoruz. Yapmadığı zaman insanı zaten inkar eden birisinin gerçekten samimi söylüyorum cennete zevk alması, cennete güzel bir hayat yaşaması da mümkün değil. Girmiş olsa dahi. Eğer inkar içinde bu dünyada yaşıyorsa, başka başka emelleri varsa değil mi? Allah'a karşı saygısı yoksa ve insanları da böyle birisini zaten sevmesi mümkün değil. Cennette zevk alması hiç mümkün değil. Onun özlediği, istediği yaşantıyı zaten Allah ona cehennemde veriyor. Cehennem bir yaşam şekli. Gerçekten orada inkar edenin düşüncesi, fikri neyse onu cehennemde buluyor zaten. Darwinizmden bahsediyor değil mi? Bir süreçten bahsediyor kendi mantığında. Güçlünün ayakta kaldığı, zayıfın ezildiği böyle bir hayat düşünüyor. Felsefesi bu. Cehennemde bunu buluyor. Sürekli belki orada ezilen oluyor bu sefer. Değil mi? O kendini dünyada çok büyük görürken diğer insanların karşısında cehennemde Allah onu aşağılıyor. En küçük hale sokuyor. Sürekli ezilen bir duruma giriyor bu sefer. Evet. Yani bu dünyadaki felsefesi, düşüncesi cehennemde karşısına çıkartıyor Allah. İnşallah biz Allah cennetlik nasip etmiştir. Yani cennet için yaratmıştır. Kullarından oluruz. Cennete de hazır hale getirsin Allah bizi inşallah. Onun için dua etmemiz lazım. Yani şu da çok önemli. İnsanın kendi gücü olmadığından dolayı Allah ne dediyse, ne dilerse, nasıl yarattıysa biz o oluyoruz. Kaderimiz neyse. Onun için Allah'a çok dua etmemiz lazım. Yani ibadetlerden bahsediyoruz, öyle devam edeyim. Yani o namazı huşu içinde kılmamızı Allah nasip etsin. Onun için dua etmek lazım. Mesela değil mi? Yani daha çok gayret etmek. Yani ibadetleri daha güzel şekilde yerine getirebilmemiz için Allah bize yardım etsin. Yani bu yönde çok dua etmemiz lazım Allah'a. Yoksa ben şu işi çok iyi yapacağım insan deme durumu söz konusu değil. Yani ben çok güzel konuşacağım. Şuraya oturdum mesela program öncesinde. Çok güzel konuşacağım desem mümkün değil gerçekten. Çünkü konuşanın ben olmadığını çok iyi biliyorum. Yani Allah bana kaderinde yazmış olduğu her kelimeyi ağzımdan çıkartıyor şu anda. Ben yapıyor gibi kendimi düşündürtüyor hatta. O da imtihanın bir güzelliği. Ben konuşuyormuş gibi algılattırıyor, hissettiriyor. Herkese o şekilde. Ama burada konuşan Allah vesile kılıyor bizi. İnşallah. Evet. Allah tebliğ, dinliği anlatıyor. Bizi vesile kılıp. Yani bunu çok iyi bilmek lazım. Buna dua etmek lazım. Yani Allah'ım sen en güzel şekilde, en güzel kelimelerle konuştur. En güzel hitabeti bana ver. Değil mi? Hikmetli, güzel konuşmayı nasip et. Çünkü onu veren Allah olduğunu bilmek ve her yaşantıdaki insanın yaptığı her davranışta aslında bu şekilde duası olması gerekiyor. O zaman Allah seviyor.
Evet.
Allah'ın daha çok sevdiği, beğendiği bir davranış.
Ayetlerde de bu yönde hep işaretler, dualar var. Şeytanın ablasınız, benim başarım ancak Allah iledir diye Müslümanca tavır bu yani. Söylenmesi gereken bu. Ya da bir başka dua, Rabbim hoşnut olacağın salih amellerde bulunmamı bana ilham et.
Maşallah. Evet.
Nasip et. Yani o emellerde bulunmayı da,
tabii, o da
nasip ederse Allah ancak.
Evet.
Yani yoksa kendisi yapması çok...
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yine bu ayetler hep bu konuyu anlatan, insanın kendi başına müstakil olarak hiçbir gücünün olmadığını, ancak Allah'ın dilemesiyle bir şeyleri güç yetirebildiğini idrak etmesini sağlayan ayetler. Ne kadar bunlar üzerinde düşünülürse insan gün içerisinde o kadar işte şirkten korunma imkanına sahip oluyor. Her şeyin ancak Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğini net bir şekilde hatırlayarak,
evet, evet,
yaşamış oluyor hayatını.
Aslında işin kilit noktası, aslında en önemli noktası demek lazım. Dua etmek, dua etmek için de dua etmek lazım.
Tabii.
Yani her insan her istediği zaman dua da edemiyor. Allah nasip ettiği zaman dua eden bir kul oluyor insan. Dua ettikçe de Allah duasını icabet ediyor. Tabii bu fiziksel bir dua da olabilir, sözlü bir dua da olabilir. Biz sözlü dualarımızı hiçbir zaman eksik etmememiz lazım. Her zaman Allah'a yalvarıp yakarmamız ve her zaman Allah'a yaşamamız, Allah için yaşamamız gerekiyor ve Allah'tan istememiz gerekiyor. İlahını tek bir ilah edinenle birden fazla ilah edinen arasındaki fark zaten Kur'an'da açıkça ayette belirtiliyor. İlahımız tek bir ilah olursa, yani Yüce Allah olursa, biz sadece Allah'tan isteriz, Allah'tan korkarız, Allah'tan talep ederiz. İlahını çok ilah edinen kişiler ise günlük hayatında iş yerindeki patronundan, eşinden, en yakın arkadaşından, bütün çevresinden hep böyle çekinir, korkar, bir şeyler ister. Sanki onların kendi başına bir takım kararlar alıyormuş da o kararlar kişinin kendisine çok büyük zararlar verecekmiş endişesiyle hayatını bir nevi dünyadaki cehenneme çevirir. Ahiretteki cehennemi kıyas kabul demiyorum ama dünyadaki cehennemi de yaşamış olur vicdanında. Fakat bir kişi ilah olarak tek bir ilah Yüce Rabbimizi edindiği takdirde karakter olarak net bir karakter, düzgün bir karakter olan bir insan olarak anılır her zaman. Çünkü hiç kimseye ve de hiçbir duruma göre davranışları, oturuşu, kalkışı, karakteri, tavırları değişmeyecektir. Her zaman kararları vicdan çerçevesinde, İslami anlamda Kur'an çerçevesinde olacaktır. Ve böyle bir insanı da, inanan da inanmayan da bütün insan sever ve takdir eder. Ve de o da zaten güzel ahlakın bir örneği olmuş olur. Kendi vicdanında da dünyadaki cenneti yaşamış olur. Ahirette de inşallah onu Allah gerçek cennete, buradaki kıyas kabul olmayacak şekilde üstün kere üstün cennetine sokar ve orada mümin kardeşleriyle birlikte inşallah orada yaşar. İnşallah Allah hepimizi böyle bir ahlaka nasip eder. Ahlakı nasip eder ve hepimiz böyle bir Kur'an ahlakında ve Allah'a olan ibadetlerimizle, dualarımızla, ahlakımızla cenneti hepimiz, İnşallah. Kardeşlerimiz, bütün izleyenlerimiz inşallah hak eder. Allah da bizi bu cennetinde sonsuza kadar yaşatır. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bizden sonra değerli hocamız Adnan Oktar canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.